Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Temmuz 2021 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve derginin gençlerle 12 soru cevap bölümünde yer alan gayrimüslimlerle münasebetlerde ölçüler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir Müslüman yabancı yerlerde kendini nasıl muhafaza edebilir? Gayrimüslimlerle münasebetlerinde nelere dikkat etmelidir? Cenab-ı Hak bütün yeryüzünü bizlere bir imtihan mekanı kılmıştır. Bir Müslüman olarak dünyanın neresinde olursak olalım, hangi toplum içinde bulunursak bulunalım, İslam şahsiyet ve karakterini sergilememiz icap eder. Müslüman tıpkı bir altın gibi çamura da düşse değerini kaybetmemelidir. Hatta yabancı yerlerde bulunduğunda hal ve davranışlarına daha fazla itina göstermelidir. Zira bir Müslüman olarak yapacağı en ufak bir hatanın bile İslam'a fatura edilebileceğini aklından çıkarmamalıdır. İslam'ın itibarına halel getirecek menfi davranışlardan daha büyük bir titizlikle sakınmalıdır. Buna mukabil göstereceği güzel davranışlarında gönüllerde İslam'a karşı muhabbet ve alakayı artıracağını düşünüp buna gayret etmelidir. Hal ve tavırlarıyla İslam'ın güler yüzünü insanlığa sergilemeye çalışmalıdır. Bunu kendisinin uhrevi saadeti için bir fırsat bilmelidir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'ye ve onun şahsında bütün Müslümanlara şöyle buyurduğu rivayet edilir. Ey Ali! Allah'ın senin elinle bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu hususla ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Kim onu, bir insanı, ihya ederse, bütün insanları ihya etmiş gibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını yetiştiriyordu. Onları yabancı diyarlara, Çin'e, Semerkant'a, Yemen'e gönderiyordu. Demek ki bir Müslümanın da her zaman ve mekanda İslam şahsiyet ve karakterini sergilemesi zaruridir. Böylece hem kendini muhafaza eder hem de nasibi varsa hidayetlere vesile olur. Tebliğ hizmeti en kıymetli ahiret sermayesidir. Fakat tebliğ yalnızca sözlü olmaz, yaşanarak yapılan tebliğ en tesirli olanıdır. Nitekim bir gün Hazreti Ömer, "Konuşmadan halkın davetçileri olun" buyurmuştu. Kendisine dediler ki, ''Ya halife, konuşmadan davetçi olmak nasıl olur?'' buyurdu ki, ''Haliniz ve ahlakınızla.'' Zira insanlar şahsiyet ve karaktere hayrandır. Yüksek şahsiyet ve karakterin peşinden giderler. Dolayısıyla gerçek bir Müslümanın farik vasfı da İslam şahsiyet ve karakterini yaşayışıyla sergilemesidir. Şunu da unutmamak gerekir ki, bir zaferin değeri, ona ulaşmak için katlanılan zorluklar nispetindedir. Tıpkı zor yerlerde vazife yapanlara verilen mahrumiyet primi gibi zor şartlar altında Allah'ın emirlerini yaşayıp tebliğde bulunmanın ecri de o nispette büyük olur. Ayrıca İslam'a hizmeti sadece din görevlilerinin veya ilahiyat tahsili almış olanların vazifesi zannetmek de doğru değildir. Her Müslüman dininin hizmetkarı olmalıdır. Nitekim tarihte birçok beldenin hidayette şereflenmesi, İslam ahlakını sergileyen tüccarlar vesilesiyle olmuştur. Hidayeti lütfedecek olan Allah'tır. Kula düşen, bu uğurda elinden gelen gayreti göstermektir. Gönlü İslam'ın güzellikleriyle yoğrulmuş, kumaş ticaretiyle uğraşan Müslüman bir tacir, günün birinde kumaşlarını bir gemiye yükleyerek Endonezya'ya gider ve oraya yerleşerek ticaretine orada devam eder. Getirdiği kaliteli kumaşlar tam da halkın aradığı cinstendir. Kendisi ise kanaat sahibi bir mümin olduğundan, varsın kazancım az olsun, lakin temiz ve helal olsun düşüncesindedir. Bu sebeple, gabn-ı fahiş denilen bir malı değerinin çok üstünde satmaya hiç meyletmez. Kısa zamanda zengin olma hayal ve hırsına asla kapılmaz. İşe geç geldiği bir gün tezgahtarın sattığı mallardan çok yüksek bir kâr elde ettiğini görür ve bunun üzerine tezgahtarla aralarında şöyle bir konuşma geçer. ''Hangi kumaştan sattın?'' ''Şu kumaştan efendim.'' ''Kaça sattın?'' 10 akçeye. Nasıl olur? 5 akçelik kumaşı 10 akçeye nasıl satarsın? Adamcağızın bize hakkı geçmiş. Görsen tanır mısın onu? Evet tanırım. O halde hemen git ve o müşteriyi buraya getir. Onunla vakit kaybetmeden helalleşmem lazım. Tezgahtar gider, müşteriyi bulup getirir. Dükkan sahibi müşteriyi karşısında görür görmez, kendisinden helallik ister ve tezgahtar tarafından alınan fazla parayı da müşteriye uzatır. Müşteri ise daha evvel hiç karşılaşmadığı bu güzel muamele karşısında büyük bir hayret içindedir. Kendi kendine, hakkını helal et cümlesindeki derin manayı kavramaya çalışır. Bu hadise kısa sürede dilden dile dolaşır. Çok geçmeden de kralın kulağına kadar varır. Sonunda kral kumaş tüccarını saraya çağırır ve ''Sizin yaptığınız bu davranışı daha önce biz ne duyduk ne de gördük. Sizin bu haliniz bize bir muamma oldu. Bunu izah eder misiniz?'' diye sorar. Tüccarsa kemali edeple ''Ben bir Müslümanım. İslam'daysa mülk Allah'ındır. Kul sadece bir emanetçidir. Ayrıca İslam'da haksız menfaat, faiz, istismar, gabni fahiş, kandırmak suretiyle değerinin çok üstünde satış yapmak ve toplumun zararına olan bütün satışlar yasaktır. Bu alışverişte ise müşterinin bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla kazancıma haram karışmıştı. Ben sadece bir yanlışı düzelttim diyerek cevap verir. Bunun üzerine kral, İslam nedir? Müslüman olmak neyi gerektirir? Gibi peş peşe sorular sorar. Tüccar da sorularını birer birer en güzel bir üslupla cevaplandırır. Böyle bir dinin varlığını bu hasbihalle ilk defa duyan kral fazla vakit geçirmeden İslam'da şereflenir. Daha sonra kısa bir müddet içinde halk da Müslüman olur. İşte dünya devletleri içinde yaklaşık 250 milyonluk en yoğun Müslüman nüfusuna sahip olan bugünkü Endonezya'nın İslam'ı kabul edilmesindeki sır, belki de sadece 5 akçelik bu kumaştır. Müslüman tacirin yaptığı şey ise, İslam şahsiyet ve vakarını temsil ederek, İslam'ın güler yüzünü ve ruhani dokusunu fiilen sergilemektir. Değerli dinleyenlerimiz, Gençlerle 12 Soru Cevap bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gayrimüslimlerle Münasebetlerde Ölçüler başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Haşim Akın'ın kaleminden bir mülakatı paylaşacağız. Ahmet Akbulut, Avrupa Manen Çöl, Afrika İman Ormanı başlıklı mülakatı sizinle paylaşıyoruz. Nurettin oğlu Ahmet Akbulut, 1973 Düzce doğumlu, lise tahsilini Düzce ve Bolu İmam Hatip liselerinde tamamladı. Eleser İslam Hukuku ve Marmara İlahiyat Fakültesi mezunu. Açık Amerikan Üniversitesi Kahire Şubesi İslam Hukuku bölümünde yüksek lisans, Osmanlı'nın Balkanlardaki son parçası Sancak Novi Pazar İslami İlimler Fakültesi'nde doktora yaptı. 2003 yılından bu yana Avusturya Viyana'da yaşıyor. Hüdayi Vakfımızın Avusturya Gönül Kolu olan Kardeşlik Vakfı'nın başkanı. Evli ve 4 çocuk babası. Arapça ve Almancayı iyi derecede, İngilizceyi konuşma seviyesinde biliyor. Kendisiyle Afrika ziyaretini konuştu. Özelde Burkina Faso'ya, genelde Afrika'ya ilk kez mi geldiniz? Bu seferi yapmak için kendinizi geç kalmış hissettiniz mi? Afrika'yla 20'li yaşlarımda Mısır'da tanıştım ve orada tam 10 yıl kaldım. Bu süre içerisinde üniversite ve yüksek lisansı tamamladım. Son 5 yılda okulun yanı sıra bir yandan Mısır Devlet Radyosu'nda spikerlik ve tercümanlık yaparken, diğer yandan Milli Görüş Talebe Başkanlığı vazifesine deruhte ettim. Dolayısıyla Afrika'yı dolu dolu yaşadım ve tanıdım. Burkina Faso'ya ise ilk kez ama çok geç kalmış olarak geldim. Burkina'ya ne getirdiniz? Buradan ne götürdünüz? Burkina Müslümanlarına çevremdeki Müslümanlardan selam ve muhabbet getirdim. Özgüvenlerini kuvvetlendirmeleri için arkalarında İslam aleminin bulunduğu bir görüntüyü imkanım kadar onlara vermeye çalıştım. Burkina'dan sabır ve tevekkül götürüyorum. Yiyip içtiğiniz sizin olsun da orada neler gördünüz? Burkina'da imar etmekle mükellef olduğumuz yeryüzünün bozulmamış, insan eliyle harap edilmemiş tabii halini ve bu tabiatla iç içe yaşayan insanları gördüm. Burada sizi en çok etkileyen manzara nedir? Yüzyıllarca sömürülmüş insanların kaybettikleri özgüven beni en çok bu etkiledi. 100'e yakın öğrencinin katıldığı bir programda "İçinizden kim yönetici olmak ister?" şeklindeki soruma hiç kimse el kaldırıp "Ben yönetici olmak istiyorum" demedi. Bu sessizlik elbette onların tevazuundan değil, bastırılmışlığındandı maalesef. Sizi en çok etkileyen olay, mekan, şahıs, söz, manzara ne oldu? İçi timsahlarla dolu küçük bir gölün kenarında kadınların uzaklardan bidonlarla gelerek su doldurmaya çalışmalarından çok etkilendim. Bir an o tehlikeli yerde annemi, kızımı, eşimi, kız kardeşimi düşündüm. En çok etkilendiğim mekan sadece 20-30 santim yüksekliğindeki taşlarla etrafı çevrilen, toprak üzerine hasır serilerek mescide çevrilen yerdi. Bizim süslü camilerimiz aklıma geldi bir an. Camilerimizin sadece süsleme paralarıyla sanırım Burkina'nın bütün köylerine mescit yapılabilir. En çok etkilendiğim şahıs ismini vermek istemediğim bir Hüdayi gönüllüsüydü. Ziyaret programlarımızdan birinde kendisini belden yukarı tamamen ter içerisinde görmüştüm. Cami açılışından sonra bir gencin yanıma gelerek Arapça söylediği şu cümleden çok etkilendim. Sen Türkçe konuşurken söylediklerini hiç anlamasan da sözlerin direkt kalbime işliyordu. En çok etkilendiğim manzara, bir ziyarette Kur'an-ı Kerim hediyeleri verilmiş 3-4 yaşlarında başörtülü bir kız çocuğuna henüz küçüktür diye verilmemişti. O kız çocuğunun bana bakışlarını unutamıyorum. Hemen kutudan bir Kur'an alıp ona da verdim. Beyaz Müslüman bana ayrımcılık yaptığı düşüncesi o çocukta oluşmasın diye böyle yaptım. Kur'an'ları dağıtan ben değildim ama çocuk ne hikmetse bana bakıyordu. Burada kim kime muhtaç, izlenimleriniz nelerdir? Bu soru gözlerimi yaşarttı. Zahirde Burkinalılar zengin Müslümanların yardımına muhtaç görünüyor. Oysa ki hakikatte biz hepimiz o kardeşlerimizin dualarına muhtaçız. Hiç şüphesiz onlar da bizler de hepimiz Allah'ın rahmetine, Peygamberimizin şefaatine muhtaçız. Burkina Faso'da bir şey unuttunuz mu? Orada ne bıraktınız? Burkina'da bir şey unutmadım, bilerek bıraktım. Oraya sevgimi, kalbimi bıraktım. Kısacık bir haftada orayı, insanlarını sevdim. Hüdayi gönüllüsü kardeşlerimi bıraktım. Onları çok sevdim. Aklı Avusturya'da, kalbi Burkina Faso'da olan bir büyüğümüz olarak gençlere neler söylersiniz? Bir büyük değil, bir Hüdayi gönüllüsü olarak gençlerimize Burkina Faso'yu fotoğraflarla veya videolarla anlatmak mümkün değil. Az önce bahsi geçen küçük kız çocuğunun zarif kalbinin yüzüne aksedişini hangi film anlatabilir ki? Bu nedenle gençlerimiz Burkina'ya ziyaret yapmalı. Bunun için çalışıp para biriktirmeli ve oraya gitmeliler. Tekasür suresinin son ayetini orada tekrar tekrar tefekkür etmeliler. Siz de ticari bir kaygı olmaksızın gurbete çıktınız. Bulunduğunuz yerle Burkina arasındaki fark nedir? Maddi bir kıyaslama yapmıyorum ama manen kıyaslanacak olursa bütün Avrupa'yı gezmiş biri olarak söylüyorum. Avrupa kupkuru bir çöl, Burkina Faso ise yeşermekte olan bir iman ormanı. Avrupa sokakları, çevresi ve insanlarıyla ruha değil, bedene ve onun hazlarına hitap ettiği için buralar ruhun aç kaldığı, kıtlık çektiği, aradığını bulamadığı susuz çöller gibi. Afrika'nın fakir ülkeleri ise Hüdayi gönüllüleri ve benzerlerinin yaptıkları hizmetlerle inşallah ruhları doyuran, insanı ahiret saadetine hazırlayan büyük sofralar mesabesinde. Bu güzel hizmetlerde gençlerimizin yer alması, ümmetin geleceği adına umut verici bir tablo sergiliyor. Bir sonraki seferde yanınızda kimleri götürmeyi düşünüyorsunuz? Niçin? Burkina, insanları Allah'a şükre davet için çok ideal bir ülke. Davete yakın çevreden başlanılması gerektiği için önce ailemi götürmek isterim. Viyana'daki cemaatimiz, gençlerimiz de bizim ailemiz gibi. Onları götürmek isterim. Hele gençlere özel bir Burkina gezisi çok güzel sonuçlar verebilir. bu sefer yapamadım ancak bir dahaki sefere inşallah dediğiniz ve içinizde kalan ne oldu? Burkinalı kardeşlerimin evine misafir olmak, elektriksiz, susuz köylerde birkaç gün geçirmek, inşaatı yapılmakta olan bir camiye malzeme taşımak ve sizin de içinizde ukde olan Kur'an halkalarına katılmak. Gençlere ümmet coğrafyası ve gönül ilişkilerimiz konusunda neler söylemek istersiniz? Para, marka ve teknoloji gençlerimizi değil, gençlerimiz onları kullansın. O zaman ümmetin ağlayanlarını fark ederler. Parayı da, teknolojiyi de o tarafa sevk ederler. Aksi halde teknoloji vasıtasıyla manevi çölde kaybolup giderler. İnternetin kirli sokaklarının ucu ya hastaneye veya meyhaneye çıkar. Gençlerimiz kendilerini sokağın insafsız ellerine bırakmamalı. Ümmetin kendilerinden neler beklediğini düşünmelidirler. Gençler bu ümmetin hazineleri olduğunun farkına varabilirlerse ancak o zaman ellerindeki bu sermayeyi israf etmekten kendilerini koruyabilir ve merhum Necip Fazıl'ın ifadelerinde yerini bulduğu öncü, atılımcı, ben varım diyebilen neferler halini alırlar. Son sözlerinizi ve unutmadan kayda almak lazım dediklerinizi soralım. Ümmetin kanayan yarası sadece Burkina Faso değil elbette. Türkiye'li gençlerin Türkiye'nin İslam dünyasındaki rolünü çok iyi okumalarını, anlamalarını ve gereğince hareket etmelerini kolaylaştırmasını diliyorum Rabbimizden. Memleketimizin etrafının neredeyse tamamen sarılmış olması ülkemizin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi değil midir? Koca dev uyandığı için ellerini, ayaklarını bağlamaya çalışanlar, kendi prangalarıyla kelepçelenecekler de farkında değiller. Gençlerden beklentimiz sarsılmaz bir iman, sürekli salih insanlarla beraberlik, salih amel, kalplerini iyi kontrol ve ihlas, her konuda dikkat, sabır ve tevekkülle elde edilebilecek kocaman bir özgüven. Hadi gencim, sen yapabilirsin. Bu vesileyle hem Hüdayi gönüllüsü kardeşlerime hem de genç dergi okuyucusu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Salih ameller ancak onun tevfikiyle tamamlanır. Değerli dinleyenlerimiz, Haşim Akın'ın gerçekleştirdiği Ahmet Akbulut'la yapılan mülakatı paylaştık. Avrupa manen çöl, Afrika iman ormanı başlığını taşıyordu aktardığımız mülakat. Ve son olarak Ayşe Saliha Emo'nun kaleme aldığı Hayret Eden Bilir başlıklı yazıyı sunacağız. Malumunuz yaz geldi, havalar bir ısındı, bir soğudu derken karpuz kabuğu denize düştü. Sahi denizlerimizin hali ortadayken daha da bu sözü kullanan olur mu bilmiyorum. Kimileri çoktan güneye göçmüşken kimi de bağına bahçesine kuruldu. Sıla hasretiyle yananlar sıcaktan bunala dursun, memlekette biberler dizilip kızara dursun, bir yere gidemeyenler termosa çayı doldursun, o park senin, bu bahçe benim geçsin dursun. Maniye bağladıysam bilin ki geliyor yine bir çocukluk anısı. Gerçi bahsedeceğim şey kişisel bir hatıra sayılmaz. Çünkü benzer bir atışma ortamına çoğumuz şahit olmuşuzdur. Şöyle ki, ilköğretim yıllarının değişmeyen münazara konusudur. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Çocuklar hazırlıklarını yaparlar. Ellerinde kağıtlar, hafızalarında araştırıp ezberledikleri sözler. Hepsi heyecanlı. Cümleleri birbiri ardına kurulur, yarışırlar adeta. Aman efendim, okumaktan öte bilgi kaynağı mı var? Yok yok, gördüğün dokunduğun gibi olur mu hiç? Her yere gidemezsin ama pek çok şey okuyabilirsin. Git kütüphaneye, dünyayı gez. Olur mu hiç öyle şey? Yaşamakla okumak bir olmaz. İyi de herkes gezebiliyor mu canım? İlla hepiniz İtalya'ya gidin demiyoruz ki. Bir de bu tartışmada adı anılmazsa olmaz bir kişi vardır ki o da Tanpınar'ın ifade şekliyle canım evliyadır. Bak Evliya Çelebi'ye seyahat demiş neler öğrenmiş. İyi de sen Evliya Çelebi'nin ardında mı gezdin, kitabını okuyarak öğrendin? Ve böyle de uzayıp gider. Kaybeden taraf çoğunlukla seyyahlar takımı olur. Çünkü bu şekilde bir öğrenme gerçekleşeceğine başta kendileri inanmazlar. Çünkü bebelikten itibaren zihnimize kodlanan şudur ki bilgi eşittir okumaktır. O zamanlar ben de okuyan daha iyi bilir diyen tarafta olmuşumdur hep. Ta ki lise çağlarında bir hocamdan duyduğum şu sözü idrak edene kadar. Etrafınıza hayretle bakın, okumuş olacaksınız. Hayret, sözlükte beklenmedik garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma hali olarak tanımlanmakta. Gündelik hayatımıza söz olarak yansıması da genelde şöyle oluyor. Allah Allah! Hayret ifadeleri, hadi canım, yok artık, vay be diye çeşitlense de özü değişmiyor. Allah Allah dediğimiz şey hafızamızdan kolay kolay silinmiyor, tesiri de kalıcı oluyor. Bu açıdan bakıldığında haliyle ne gezmek, ne okumak, hatta ne de bilmekmiş diyor insan. En çok hayret eden bilir. Son zamanlarda pek çok şeyle birlikte hayretimiz de dijitalleşiyor galiba. Parmaklarımızın ucuna serilen sanal dünya, içinde yaşadığımız kainatı, dünyamızı sıradanmış gibi gösteriyor. Teknolojiyi kucaklarken duyduğumuz heyecanı, yaşamı kucaklarken duyamıyoruz sanki. Robotlara, çiplere, bir takım dijital ıvır zıvırlara verdiğimiz tepki, ister müspet ister menfi olsun biraz abartılı gibi. Halbuki koca koca tarlalar dururken, asfaltın kenarında açan bir gelincik, şu işe bak dememizi istiyor. Peşimdeki kediye kuyruğunu bırakıp kaçan bir kertenkele, yok artık tepkisini bekliyor. Hele şu kuşlara, kirpilere, balıklara ne demeli? Sonra köydeki yüzük hacı emminin kaldırdığı taş bir maşallahı hak ediyor. Parkta rastladığımız ablanın çektiği onca sıkıntıya rağmen hamd etmesine vay be demek gerekiyor. Tüm zıtlıklarına rağmen dertlerde ortak olabilen insanları okumak, bak sen şu işe deyip şaşırmak lazım geliyor. Aynada gördüğümüz yüz, Allah'ın verdiği akıl, insan kendine şaşıyor diyorlar ya, öyle işte. Yapay zekaya gelene kadar önce şehirlere, binalara, yollara, devletlere, vakıflara, tarihe de bir bakmalı. Gördüğüne, işittiğine, okuduğuna şöyle bir canı gönülden hayret etmeli. Salgının ilk zamanlarında uzun süre evde kapandığımız dönemin ardından dışarıya çıktığımız ilk günü hatırlıyorum. Gökyüzü yerinde duruyor diye kendimizi teselli etmiştik. Sadece gökyüzü değil elbet yerinde duran. Biz de buradayız. Dünya dönüyor. Allah hayretimizi diri tutsun. Ayşe Saliha Emo'nun kaleme aldığı Hayret Eden Bilir başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Genç Dergisi'nin Temmuz 2021 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Geçeniz hayır olsun. Hoşça kalın.